Artık biliyorum 8. kısım başlangıç. 50. doğum günüm yaklaştığında zamanın nasıl geçtiğinin daha çok farkına vardım. Geriye sadece kısıtlı bir zaman kaldığını, özümde temel bir bilgiymiş gibi hissettim. Bu duygu yaptığım her işe nüfuz etti. Her an nasıl davranmam gerektiğini söyledi. Beni her deneyime, her uyanışa karşı daha farkında ve daha kıymet bilir yaptı. Yaşasın, hala buradayım. Hatasız yaşamak için bugün bir şansım daha var. Hala yaşadığım bütün deneyimleri, olumsuz olanları bile anlamaya çalışıyorum. Sabahları sadece bir dakikalığına bile olsa derin derin nefes alıp, bu dünyada ve ötesinde nefes alan ve titreşim yayan bütün diğer enerjilerle bağımı hissetmek için zaman ayırıyorum. İnsanın sonsuzlukla ilişkisini tanımasının, sınırlı dünyayla ilişkisini daha keyifli hale getirdiğini keşfettim. Kendinize sadece olmak için zaman ayırmanızın insanlık görevinin temeli olduğunu kesinlikle biliyorum. Bu yüzden pazar günlerini kendime ayırıyorum. Bazen bütün günü pijamalarımla geçiriyor, bazen doğayla söyleşen ağaçların altında kendimi bir kilise kuruyorum. Çoğu zaman hiçbir şey yapmıyorum, oyalanıyorum. Beynimdeki ve bedenimdeki basıncın boşalmasını sağlıyorum. Ne zaman bir pazar günü kendime ayırmayı atlasam, haftanın geri kalanındaki ruh halimin net olarak değiştiğini fark ediyorum. İnsanın diğer herkese yetişip kendini göz ardı etmemesi gerektiğini kesinlikle biliyorum. Yoksa içiniz boşalır veya en iyi ihtimalle kendiniz, aileniz ve işiniz için olabileceğinizden azıyla yetinirsiniz. Bunun için zamanınız olmadığını düşünüyorsanız aslında verecek veya yaşayacak bir hayatım yok diyorsunuzdur. Yaşayacak bir hayatınız yoksa neden buradasınız? Yaklaşık 10 yıl önce büyük bir ders aldım. Ne zaman pazar gününü kendime ayırsam telefon susmuyordu. Cevap veriyordum ama arayan kişiyle konuşurken gergin ve rahatsız oluyordum. Böyle anlardan birinde Stedman bana "Konuşmak istemiyorsan neden telefon açıyorsun?" dedi. Aha anı. Telefonun çalıyor olması mutlaka cevap vermemi gerektirmez. Zamanımı nasıl geçireceğimi ben kontrol ederim. Bu hepimiz için geçerli. Her şey kontrolümüz dışında gözüktüğünde bile. Zamanınızı koruyun. Bu sizin hayatınız. Çoğu zaman en iyisine sahip olmak için ısrar ederiz. Çünkü hayat kalitemizi ancak bu şekilde garantiye alırız. Kendimi diğer her açıdan ihmal edebilirim ama en iyi saate, çantaya, arabaya veya en büyük eve sahipsem kendimi en iyinin ben olduğumu, daha da çok en iyiyi hak ettiğimi söylerim. Artık kesinlikle biliyorum. En iyi şeylere sahip olmak, en iyi hayata sahip olmak değildir. Sahip olma arzusundan kurtulduğunuzda gerçekten doğru yoldasınız demektir. Bunu söyleyeceğimi hiç düşünmezdim. Ama ağırlık kaldırmaktan hoşlanmaya başladım. Kaslarımı zorladığımda hissettiğim o güç ve disiplin duygusu bana haz veriyor. Dahası ağırlık kaldırmak bana hayatla ilgili bazı şeyler öğretti. Değişken programlar denedim. Her gün, iki günde bir, iki gün üst üste ve bir günü boş geçirerek ağırlık çalıştım. En az etkili olanı her gün yapılan egzersizdi. Sürekli ağırlık kaldırmak kas dokularını bozmaya başlıyor. Aynısı zihin ve ruh için de geçerli. Kendinize enerjinizi toplamak için fırsat vermezseniz hayatınızı birbirine bağlayan bütün lifler bozulmaya başlar. Her şeyin yolunda gitmesi için uğraşmak stresidir. Kendinize dinlenme anları ayırmalısınız. Bir defasında asistanıma programımda 10 dakika boşluğum var diye onu doldurmak zorunda olmadığımı söylemiştim. Haydi benim felsefemin öğütlerini uygulayalım derim. Bu nefes almak için gereken zamanların günlük programımın parçası olması demekti. Böylece kısa sükunet anlarını programıma yerleştirmeye başladım. Bu anlarda en azından 10 dakika boyunca hiçbir şey yapmıyordum. Bazen sadece köpeğimin karnını okşuyor veya onunla git getir oyunu oynuyorum. Veya biraz yüzüyor ya da masamda öylece oturuyorum. Harikalar yaratıyor. Kendime ne zaman bu küçük molaları versem daha fazla enerji buluyorum ve sonrasında yapılacak işlerde daha iyi bir ruh halinde oluyorum. Küçük bir yenilenmenin çok işe yarayabildiğini kesinlikle biliyorum. Kendime o zamanları verdiğim için en ufak bir suçluluk duymuyorum. Bir sonraki aşamanın başlaması yakıtımın yanması ve gelecekleri hazırlıklı olmam için depomu dolduruyorum. Tamamen yenileniyorum. Egzersizin neden önemli olduğunu biliyordum. Şişman bir poponuz olmasın diye. Ama 2005'te Johannesburg'a gidene kadar gerçek sebebini anlamamıştım. O sıralar yaptırdığım Kız Liderlik Akademisi'ni ziyaret ediyordum. Programımın çok dolu olduğunu biliyordum. Vardığımda saat farkından dolayı sersemlediğim için sabah 7'de kalkıp spor yapmamayı tercih ettim. Onun yerine bir saat daha yatakta kalıp yorgunluk atmak istedim. İlk günkü bahanem buydu. Üçüncü gün sorun yürüme bandıydı. Hoşuma gitmemişti. Dizlerimi korumak için yeterince destekli değildi. 3 gün egzersiz yapmadan geçince formda kalma kararım da etkisini kaybetmeye başlıyor. Kendime yalan söylemem kolay. Çok yorgunum, çok meşgulüm, yeterince zamanım yok gibi bahanelerin hepsi insanı aşağı doğru çeken bir döngünün parçaları. Ne yazık ki benim için spor yapma kararlılığı, sağlıklı beslenme kararlılığıyla bağlantılı. Birini atlayınca öbüründe de ipin ucu kaçıyor. Oteldeki yemek hoşuma gitmemişti. Ben de herkesin yapabileceği türden özel bir ricada bulundum. Patates püresi. Şef biraz patates ezmeyi dert etmedi. Böylece kaldığım süre boyunca yani 10 gün boyunca her akşam patates püresi ile ekmek yedim. 10 gün boyunca spor yapmadan glisemik endeksi yüksek yiyecekler tüketmek benim için fazladan 5 kilo demek. Aldığım kilolardan daha kötüsü nasıl hissettiğimde. Tükenmiş, halsiz, birdenbire nedeni bilmediğim ağrılar ve kasılmalar yaşamaya başladım. Aha, sonunda anlamıştım. Vücudunuza bakıp onu desteklediğinizde o da karşılık verir. Vereceğiniz desteğin temeli ister sevin ister sevmeyin egzersizdir. En önemli faydası da daha fazla enerjidir. Kilo kontrolü ikramiyesidir. Ne olursa olsun vücudunuza bakmanın bir yatırım olduğunu kesinlikle biliyorum. Kazancınız ise paha biçilmez oluyor. Eckhart Tolle'un Yeni Bir Dünya kitabından öğrendiğim pek çok şeyden biri de şu. Ben vücudum değilim. Tolle'un fikirlerini iyice inceledikten sonra bilinç veya ruh veya kim olduğunuzun özünü oluşturan o cisimsiz varlığa ne isim vermeyi tercih ederseniz, onunla bağımın daha da güçlendiğini hissettim. Şişman olduğum için kendimden nefret ederek, zayıf biri olmak isteyerek, yediğim her kruvasanda suçluluk duyduğum, sonra karbonhidratlardan vazgeçtiğim, sonra oruç tuttuğum, sonra diyet yaptığım, diyet yapmadığım zamanlarda endişeler yaşadığım, ardından pazartesi veya tatilden sonra veya sıradaki büyük olaydan sonra başlayacağım. Bir sonraki diyete kadar bulduğum her şeyi yiyerek geçirdiğim o yılları düşündüm. Kıyafet denemekten tiksinerek, üzerime ne olur, tartı kaç numarayı gösterir diye düşünerek harcanan onca yıl. Olanı sevmeye harcayabileceğim onca enerji. Ben, sizler. Eminim ki kim olduğumuzu vücutlarımız veya vücutlarımıza dair fikirlerimiz belirlemiyor. Ama insan neye dikkatini verirse gözünde büyüttüğü için bu kez kelimenin tam anlamıyla kilolarıma o kadar odaklanmak beni gerçekten de şişman yaptı. Hayatımın hangi döneminde olursa olsun herhangi bir fotoğrafıma baktığımda aklıma ilk gelen fotoğraf çekildiği sıradaki olay veya deneyim değil kilom oluyor. İşte kendimi böyle görüyorum ve yargılıyorum. Rakamların prizmasından bakarak. Zamanımı nasıl da boşa harcamışım. Sürekli tartılmaktan vazgeçtim. Artık rakamların kendimi nasıl göreceğimi, güzel şeylere değer bulup bulmayacağımı belirlemesine izin vermiyorum. Bunun beni ne kadar sığ ve küçük bir insan yaptığını fark etmek bir uyanıştı. Siz vücudunuz değilsiniz. Kesinlikle vücudunuz hakkındaki düşünceleriniz de değilsiniz. Zamanımı boşa harcamamaya çalışıyorum. Çünkü kendimi boşa harcamak istemiyorum. Enerjisi kötü insanların bu dünyadaki bir dakikamı bile tüketmelerine izin vermemeye çalışıyorum. Bunu zor yoldan öğrendim. Uzun bir süre kendimden ve zamanımdan, düşünürseniz ikisi de aynı anlama geliyor, verdim. Başkalarının hastalıklı egoları tarafından emildiğimde, onların karanlıklarının ışığı, kendiniz ve başkaları için sahip olmanız gereken ışığı çaldığını öğrendim. Artık kesinlikle biliyorum ki zamanınızı nasıl geçirdiğiniz kim olduğunuzu gösterir. Bense ışığımın sonsuza kadar parlamasını istiyorum. Evet, rahatça itiraf ediyorum. Çok fazla ayakkabım var. Ayrıca çok sayıda kot pantolon. 38 bedenden, esneyen kumaştan olanına kadar yığınla tasarım siyah eteğim var. Bunlara ek olarak kolsuz gömleklerim, tişörtlerim ve kazaklarım. Başka bir deyişle çok fazla eşyaya sahip olmak gibi bir sorunum var. Kendime şu soruyu sormaya başladım. Eşyalarım mutluluk, güzellik ve fayda veriyor mu? Yoksa sadece bana külfet mi oluyor? Sadece çok hoşuma gidenleri veya bana yakışanları saklamaya karar verdim. Düzenleme uzmanı Peter Walsh, "Enough Already, Bu Kadar Yeter" adlı kitabında evlerimiz eşyalara boğulmuş durumda ve hayatlarımız eşyaların yerine getiremediği boş vaatlerle çöplüğe dönmüş. İstediğimizi alarak arzuladığımız hayatlara kavuşmayı umuyoruz. Ama istediğiniz hayatın peşinden daha fazla eşya alarak koşmak bir çıkmaz sokağa benziyor diyor. Şunu biliyorum. Daha fazla eşya daha canlı hissettirmez. Ama canlı hissetmek gerçek benliğinizi gerçekleştirmenizin bir parçasıdır. Burada olmanızın sebebi bu. Maddi aşırılık fiziksel nesnelerin kendilerinden çok daha fazlasını ifade ediyor. Vazgeçmemiz gerektiğini bilsek de bu bizde endişe yaratıyor. Yine de vazgeçmenin gelecek daha fazlası için yer açmak olduğunu biliyorum. Bu sadece ayakkabılar değil, her şeyle ilişkimizde böyle. Evi temizlemek, hem gerçek hem mecazi anlamda yenile tuşuna basmanın harika bir yoludur. Hayatınızdan ıvır zıvırı çıkarmanın çeşitli yolları var ki, bu yollar sadece ayakkabılarınızı hayır kurumuna bağışlamaktan geçmiyor. Kendinize özen göstermenize ve değer vermenize katkısı olmayan kararlardan kurtulun. Kendinize sorun. Hayatınızdaki insanlar kişisel gelişiminiz için size enerji ve destek mi veriyor? Yoksa gelişiminizi bozuk dinamikleri ve vadesi dolmuş sözleriyle engelliyorlar mı? Sizi sevecen, açık, özgür ve doğal bir varlık olarak desteklemiyorlarsa güle güle. Artık size hizmet etmeyen, ilerlemeyen kalıplara son verin. İş yerinizde sadece verimsizlik yaratan dağınıklığı azaltmakla kalmayın. Dengeli bir iş yük yaratmaya çalışın. İşinizin başkaları için canlandırıcı, ilham verici, işbirliğini teşvik edici ve güç verici olmasını sağlayın. Geleceğim için ıvır zıvırlarımdan kurtulmak, kanatlarımdaki tozu atmak istiyorum. Bunun uçmamı kolaylaştıracağını kesinlikle biliyorum. Gerçekte olduğumuz kişiyi geliştirmeyen eşyaların bu kadarı yeter. Olmanız gereken kişiye daha da yaklaşarak sürekli evrim geçirdiğiniz bir süreçte dağınıklıktan işte böyle kurtulmalı. Bir sürü ayakkabıya güle güle demek gayet iyi bir başlangıç olur. Bölüm güç. Daha iyi bilirsen daha iyi yaparsın. Maya Angelou. Paul Simon'ın Born at the Right Time, Doğru Zamanda Doğmuş şarkısını ne zaman duysam şarkının beni anlattığını düşünürüm. Dünyaya 1954'te geldim. Bir zenci olarak sokakta kendi kendime yürümenin bile insanı beyazların suçlamalarına veya alaylarına hedef yaptığı bir zamanda Mississippi'de ülkede linç oranının en yüksek olduğu yerde. İyi bir iş sahibi olmanın en azından yüzünüze karşı zenci demeyen iyi bir beyaz ailenin yanında çalışmak demek olduğu zamanlardı. Jim Crow yasalarının geçtiği, ayrımcılığın hüküm sürdüğü, siyah öğretmenlerin bile doğru düzgün eğitim alamadığı, beyazlara ait okullardan toplanan eski kitapları kullanmak zorunda kaldıkları bir zamandı. Jim Crow açıklama. İngiliz komedyen Thomas Rice'ın 1828'de yarattığı bir karakterdir. Rice'ın canlandırdığı karakter gerizekalı, ilkel, her türlü aşağılanmaya maruz kalan bir zenci tiplemesidir. Rice karakteri canlandırırken yüzünü kömürle siyaha boyuyordu. Jim Crow aşağılanmak amacıyla beyazlar tarafından siyahlara takılan isimlerden biriydi. Demir yolları ve tramvaylarda ırk ayrımını benimseyen ilk yasa 1870'te Tennessee'de kabul edildikten hemen sonra tüm güney eyaletlerinde birden demir yollarında ırk ayrımı uygulamasına gidildi. Her yere sadece beyazlar için ve siyahlar tabelaları asıldı. Bu ve sonraki ayrımcı uygulamalara Jim Crow yasaları dendi. Ama doğduğum yıl değişim mevsimi başlamıştı. 1954'te Yüksek Mahkeme Brown ve Talim Terbiye Kurulu davasında siyahların beyazlarla eşit eğitim alma hakkı olduğuna karar verdi. Karar ülkenin her yerindeki siyah vatandaşlara daha iyi bir hayat umudu vermişti. Özgür iradenin doğuştan bir hak, evrenin bizim için yarattığı tasarımın bir parçası olduğuna inanırım. 1997'de Beloved isimli filmde Seti'yi oynamaya hazırlanırken Yeraltı Demiryolu'nun bir kısmına bir gezi düzenledim. O ormanlardan geçip köleliğin öteki hayata, özgür olmanın en basit anlamıyla size ne yapacağınızı söyleyen bir sahibiniz olmamasına karşılık geldiği o hayata. Kuzeye yolculuk ederken bir köle olmanın nasıl bir his olduğunu anlamak istedim. Ama sonra gözlerim bağlanıp ormana götürüldüğümde ve bir sonraki güvenli eve hangi yönden gideceğimi düşünmek için yalnız bırakıldığımda ilk kez özgürlüğün bir sahibin olmamasından başka bir anlam taşıdığını fark ettim. Özgürlük seçeneğin olması demekti. Filmde Seth, özgürlüğe giden yolu aşmanın nasıl bir şey olduğunu anlatıyor. Sanki buraya vardıktan sonra çocuklarımı daha çok sevmeye başladım diyor. Ya da belki Kentucky'deyken. Çocuklarım tamamen bana ait değildi. Bazen onların daha önce duymadığım gibi kahkaha attıklarını duyuyorum. Önce korkuyorum. Birileri onları duyar da kızar diye. Sonra başkalarına gelecek tek sorunun karınları ağrıyana kadar gülmeleri olacağını hatırlıyorum. Ayrıca sanki düşünsene ben karar veriyorum der gibi şöyle söylüyor. Sabahları uyanıp o gün ne yapacağıma kendim karar veriyorum. Çekimler sırasında bu replikleri defalarca söyledim ve taşıdıkları gücü hissettim. O zamandan beri Seth'in sözlerini unutmuyorum. Her günü mutlaka hatırlıyorum. Bazen yataktan çıkmadan önceki ilk düşüncem oluyorlar. Sabah kalkıp o gün ne yapacağıma kendim karar veriyorum. Düşünsenize ben karar veriyorum. Bu nasıl güzel bir lütuf. Bu lütfu doğal karşılamak yerine değerini bilip keyfini çıkarmamız gerektiğini kesinlikle biliyorum. Dünyanın her yerinden yüzlerce zulüm hikayesi duymuş biri olarak benim ülkemde doğmuş bir kadınsanız, dünyanın en şanslı kadınları arasında olduğunuzu biliyorum. Bu şansı kullanın. Hayatınızı en büyük tutkularınızla yaşayın. Kendi yolunuzu seçme hakkının kutsal bir ayrıcalık olduğunu bilin. Onu kullanın. Olasılıkları yaşayın. Hep evcimen biri olmuşumdur. Biliyorum programımı düşünürsek inanması zor ama genellikle işten sonra dosdoğru eve giderim. Saat 7'den önce yemeğimi yerim ve 9.30 gibi yatağa girerim. Hafta sonları bile takılmayı en çok sevdiğim yer evimdir. Yetişkinlik hayatımın büyük bir kısmını halkın gözü önünde geçirdiğim için bana özel bir alan, bir sığınak, güvenli bir ev yaratmayı önemsiyorum. Yıllar önce Goldie Hawn bana kendi güvenli bölgesini evinde dedikoduyu yasaklayarak kurduğunu anlatmıştı. Ülke çapında sözlü şiddete karşı yürütülen Words Can Heal, sözcükler iyileştirebilir kampanyasına bir görev üstlenmişti. Ailesiyle beraber aşağılayan ve zarar veren kelimeleri cesaret veren ve yapıcı kelimelerle değiştirme kararı almışlardı. Onun dili bir kaldıraç olarak kullanma seçimi bir zamanlar Maya Angelou'nun bana aktardığı bir gerçekle örtüşüyor. Olumsuzluğun bir gücü olduğuna inanıyorum. Eğer evine, zihnine, hayatına sızmasına izin verirsen seni ele geçirir demişti. O olumsuz sözler pencerelere tırmanır, mobilyalarına yerleşir. Sonra bir bakmışsın ki tenine işlemişler. Olumsuz bir cümle zehirdir. Olumsuz sözlerin nasıl can acıtabileceğine birinci elden şahit oldum. Kariyerimin başlarında boyalı basın benim hakkımda doğru olmayan şeyler yazdığında kahroluyordum. Anlaşılmadığımı düşünüyordum. İnsanların bu yalanlara inanacağına endişelenerek çok fazla enerji harcıyordum. Bana çamur atanları telefon açıp savunma yapmamak için kendimi zor tutuyordum. Bunlar kesinlikle bildiğim bir şeyi anlamadan önceydi. Birileri sizin hakkınıza yalanlar yaymışsa o yalanların sizinle bir ilgisi yoktur. Asla. Dedikodu, ister ülkeyi kasıp kavuran bir söylenti, ister arkadaşlar arasında bir dert yanma olsun, onu başlatanların kendilerine güvensizliklerini yansıtır. Genellikle başkalarının arkasından olumsuz konuştuğumuzda sebebi güçlü hissetmek istememizdir. Bunun sebebi de genellikle bir açıdan kendimizi güçsüz, değersiz hissetmemiz, açık sözlü davranacak cesarete sahip olmamamızdır. Acıtan sözler kendimize ve o sözleri paylaştığımız insanlara bizim güvenilir olmadığımız mesajını verir. Eğer biri bir arkadaşını harcayabiliyorsa diğerini neden kötülemesin? Dedikodu sorunumuz olan kişilerle doğrudan konuşma cesaretini bulamadığımız için onları aşağılamamız demektir. Tiyatro yazarı Judith Feifer buna küçük cinayetler işlemek der. Dedikodu bir korkağın suikast girişimidir. Dedikoduya kim ne giymiş, kiminle çıkmış, son seks skandalına kimin adı karışmış, kafayı takmış bir kültürde yaşıyoruz. Peki evlerimizden, ilişkilerimizden, hayatlarımızdan dedikoduyu çıkarsak ne olur acaba? Herhalde en önemli olanı yapmak, başkalarının hayallerini yıkacağımıza, kendimizinkini inşa etmek için ne kadar çok zamanımız kaldığına şaşırırız. Evlerimize misafirlerimizin ayakkabılarını çıkarıp biraz daha kalmak isteyecekleri bir ruhla doldururuz. Sözlerin yıkmak için olduğu kadar iyileştirmeye de gücü olduğunu hatırlarız. Bazıları çok az televizyon izlememi ironik bulabilirler. Mary Tyler Moore yayından kalktığından beri The Andy Griffith Show'un tekrarları dışında sürekli komedi dizileri izlemeyi bıraktım. Evdeyken yatmadan önce bütün o olumsuz enerjiyi almamak için gece haberlerini izlemiyorum. Seyahatteysem odamda televizyon nadiren oluyor. Kanalları zapladığım ender günlerde ise cinsel istismar veya kadına karşı şiddetle ilgili en az bir programa rastlamam neredeyse kesin. Televizyondaki ilk yıllarımda eğlence adına bilmeden sorumsuz yayıncılık yaptığım için suçluluk duyuyorum. Bir gün ekibimle beraber bir seks skandalında yakalanan bir kocayı programa çıkması için ayarladık. Stüdyoda milyonlarca izleyicinin önünde kadın kocasının kendisini aldattığını ilk defa duydu. O anı hiç unutamıyorum. Kadının yüzündeki yıkım ve üzüntü onu bu duruma düşürdüğüm için beni kendimden utandırdı. İşte o zaman bir daha asla başka bir insanı aşağılayan, utandıran veya küçümseyen bir programın parçası olmayacağıma karar verdim. Kesinlikle biliyorum ki kafamızı en çok neye yorarsak ona dönüşürüz. Bir kadın düşündüğü şeydir. Saatler boyunca gerçek gücümüzü yansıtmayan imgeler ve mesajlara maruz kalırsak, yaşam gücümüz tükenmiş halde ortalıkta dolaşmamız kaçınılmaz olur. Her hafta karşımıza çıkan düzinelerce zulüm ve vahşet olayına odaklanırsak, çocuklarımızın şiddeti problem çözme yolu olarak görmesine şaşırmamamız gerekir. Görmek istediğin değişim ol. Ben bu söze göre yaşıyorum. Küçümsemek yerine cesaretlendirin, yıkmak yerine yapın. Yanlış yönlendirmek yerine yolu aydınlatın ki hepimiz daha yüksek yerlerde olabilelim. Bay Hooper'ın 5. dönem matematik dersinde girmek üzere olduğumuz sınav yüzünden korku içinde otururken okul hoparlörlerinden bir duyuru yapıldı. Özel bir konuk konuşmacıyı dinlemek için konferans salonuna çağrılıyorduk. O gün için matematik dersinin kaynadığını sevinerek kendi kendime "Yaşasın, kurtuldum." demiştim. Sınıf arkadaşlarımla tek sıra halinde salona girerken aklımdaki tek düşünce kurtuluşumdu. Yerime oturarak bir başka konuşmayla sıkılmaya kendimi hazırlamıştım. Sonra konuşmacının öldürüldüğü gün Dr. King'le beraber olan Medeni Haklar Hareketi öncülerinden din adamı Jesse Jackson olduğunu öğrendiğimde yerimde biraz doğrulmuştum. Ama az sonra hayatımın konuşmasını dinleyeceğimi henüz bilmiyordum. Yıl 1969'du. Sürekli A veya B alan bir öğrenci olarak elinden geleni yapmanın ne demek olduğunu çoktan anladığımı düşünüyordum. Ama o gün Rahip Jackson içimde hayata karşı bakışımı değiştiren bir ışık yaktı. Konuşması atalarımızın nasıl o günlere geldiğinden bağımsız olarak hepimiz uğruna yapılmış kişisel fedakarlıklarla ilgiliydi. Nashville'de de bir karma lisede okuyabilmemizi sağlayanlardan, bizim için yolu açmış olanlardan söz etti. Kendimize mükemmelliyet borçlu olduğumuzu söyledi. Irkçılığa karşı en iyi silah mükemmeliyetçiliktir demişti. Bu yüzden mükemmel olun. Bu sözünü kulağıma küpe yaptım. O akşam eve gittiğimde bir parça renkli karton buldum ve üzerine bu sözlerin yazdığı bir poster hazırladım. Aynama astığım bu poster lise yıllarım boyunca orada kaldı. Zaman içinde ona kendi özlü sözlerimi de ekledim. Başarılı olmak istiyorsan mükemmel ol. Dünyanın sana iyiyi sunmasını istiyorsan sen de ona en iyisini göster. Bu sözler elimden en iyisinin gelmediği pek çok zorlu durumu aşmama yardım etti. Bugüne kadar amacım hep mükemmeliyet oldu. Vericilikte mükemmeliyet, samimiyette mükemmeliyet, gayrette mükemmeliyet, sorunlarla mücadelede mükemmeliyet. Benim için mükemmeliyet her zaman elimden gelenin en iyisini yapmaktır. Don Miguel Ruiz'in Dört Anlaşma kitabındaki son anlaşma şudur. Her zaman elinden gelenin en iyisini yap. Bunun bireysel özgürlük adına en tatmin edici yol olduğunu kesinlikle biliyorum. Ruiz, elinizden gelen en iyinin ruh halinize göre günden güne değişebileceğini söylüyor. Fark etmez. Her durumda elinizden geleni yapın ki kendinizi yargılamak, suçluluk ve utanç hissetmek için bir sebebiniz olmasın. Öyle yaşayın ki her günün sonunda elimden geleni yaptım diyebilin. Yaşayabileceğiniz en iyi hayatı yaşama işinde mükemmelleşmek işte budur. 8. kısım sonu.